أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz Allah korkusu konusuydu. Geçen bahsimizde arz etti ki Allah korkusu gerçekten insan için çok önemli ve en üstün faziletlerden birisidir ki bu insanın kurtuluşuna vesile olur. Bugün yine aynı bahsin devamında bir başka boyutuyla konuyu ele alacağız. O da şudur ki Allah Tebarek ve Teala'dan korkmak. Biz dedik ki geçen bahsimizde korku haddi zatında kendi zatı itibariyle bir kemal değil. Eğer bir faydaya sebep olacaksa ve Allah korkusu da faydaya sebep olduğundan dolayı insanı Allah'a yaklaştırmakta en büyük etken olduğundan dolayı bu kemal sayılmaktadır. Geçen hafta arz etmiştik ki kemal, yani kemal olan şeyler, zatı itibariyle kemal olan şeyler Hak Teala'nın vasıflandığı şeylerdir. Her şey ki biz Allah Tebareke Teala'yı onu vasıflandırmamız caizdir. Allah'ı onunla sıfatlandırmak, onunla vasfetmek, onunla anmak, onunla Allah'a isimlendirmek mümkündür, caizdir, o kemaldır. Dolayısıyla bizler de ki ahlakta Hak Teala buyurmuş tehellegu bi ahlakillah, Allah'ın vasıflarından aldığımız pay oranında kemal sahibi oluyoruz. Allah Tebareke Teala'nın vasıfları içerisinde korku yoktur. Allah Tebareke Teala'yı ya biz korkuyla vasıflandırsak bu küfür olur. Dolayısıyla korku kendi zatı itibariyle bir kemal değil. Allah'ın vasıfları mesela Cevşen-i Kebir'de yer almaktadır o isimler ki bin isim orada zikir olunur. Bunlar işte kemaldır. Her birisi bir kemaldır. Korku bizim için kemal oluyor. Bu itibarla ki bizi o vasıfları, yani Hak Teala'daki olan vasıfları kazanmaya iten bir etkendir. Bu itici bir güç olduğundan dolayı bizi onun zıddına, o vasıfların zıddına, nefsimizin meylini kırmakta, engellemekte bir itici güç olması hasebiyle akıl diyor güzel bir şey. Eğer bu sende olursa, bu olduğu sürece sen kendini yanlışlara atmazsın, yanlışlardan korursun. Dolayısıyla akılın tercihiyle, teşvikiyle bu korku, Allah korkusu, yaz edeyim ki, kemal sayılır insan için, fazilet sayılır, bil gayr, yani Allah'a yaklaştırması hasebiyle. Bu yüzdendir ki bu korku o oranda fazilettir ki bizi bu vazifeyi görür. Eğer bu vazifeyi görmekten aciz kalırsa fazilet değil. Bu vazifeyi görmekten aciz kalan korku, az edeyim ki iki yönü var. İtidal halindeki korku bize bu vazifeyi yaptırır. Yani korkunun itidal hali, orta hali, vesat hali bize bu görevi yaptırıyor ki bizi Hakk'a marifet sağlamakta, Hakk'a itaat etmekte ve isyandan sakınmakta bir itici gücü oluyor. Ama eğer korku zayıf olursa, çok korku sayın, sadece ara sıra bir insanın hatırından bir geçen bir hal olursa, mesela diyelim ki bazı insanlar bazı özel durumlarda birden hatırlıyorlar Allah'ın korkusunu. Öyle ki özel durum geçti, unutup verir mesela. Mesela bir deprem olur veya bir korkucu bir hadise başına gelir, bir şey görür, bir sahne görüyor. Orada Allah korkusu, Allah cezası filan akla geliyor. Öyle ki ortam değişti, biraz rahatlığa çıktı, hiç mesela unutuyor. Bu zayıf korkudur. Demek ki bu korku o korkudan değil ki insana iten gücü olsun. Bu zayıf kalan. Buna hatirun nefs. Nefse gelen, ruha gelen bir takım şeyler, yani huturat, yani nefse gelen bir geçici düşünceler, geçici bir şeyler, yani veriler ki nefse geliyor, sonra da hiçbir etkisini bırakmadan bırakıp gidiyor mesela. Veya mesela diyelim ki bunu benzetsek, mesela bir çocuğun mesela bazen bir babasında mesela diyelim ki korku yerleşmediği takdirde biraz gördüğünde şey, ama öyle ki şey oldu mu, yani o korku aklından çıkıp gene bildiğini yapıyor. Bu korku zayıf korkudur. Korkunun eğer bu hadde olursa faydası yoktur. Bir de korkunun yine bu korkunun faydası yoktur. Niye? Çünkü korku bize için ne için gerekiyordu? Bunun için gerekiyordu ki bize itici güç olsun. Bizi Allah'a itaat etmeye itsin. Allah'a isyan etmekten de engelleyici bir vazife görsün. Az korku bu şeyi görmüyor. Faydasız bir şey. Sanki korku yokmuş gibi olur insanda. Bir de korkunun aşırı derecesi de gene insana engelleyicidir. Aşırı derecede korku eğer itidal halinden çıkarsa, Allah korkusu o kadar bu insanın mesela ruhunu da aşırıya giderse ki artık Allah'tan ümit keser durumu. Yani korku kalbine otura, vücuduna otura, bunun ümidini kestirir Allah'tan. Ki artık ne yaparsam faydası yok. Artık benimki bitti gibisinden. Böyle bir korku kalbe yerleşmesi ki biz artık kaybettik ve mutlaka artık cezayı bize gelecektir düşüncesi ve az edeyim ki aşırı derecede böyle bir korkunun yerleşmesi kalpte de bu da gene zararlı bir şeydi. Yani o korkuyu ki insandan ümidi alıyor. İnsandan arz edeyim ki beklenti, rahmet beklentisini alıyor. Ve insanın vücuduna yesi, ümitsizliği yerleştiriyor. Bu da zararlıdır. Niçin zararlıdır? Çünkü böyle bir korkuda çalışma azmini insandan alır. Bu derecedeki bir korkuya sahip olan bir insan artık der ki benimki artık su başı açtıktan sonra daha bir faydası yok diyor. Boğuldum daha diyor. Daha bir kendi başını kaldırıp da ya ben henüz su boğulmamışım, benim için kurtuluş var deyip de yanlıştan kendisini alıkoymaz veyahut da itaat yapacak, Allah'a kulluk edecek, Allah'a itaatte bulunacak, ibadetlere yönelecek bir kendisinde şey bulmaz, yani neşe bulmaz. Ruhundaki o neşe ölmüş olur. Ruhundaki o canlılık, o faaliyet durumu elinden alınmış olur. Her ikisi de az edeyim ki mezmumdur. Yani Allah korkusu o zaman bizim için fayda, fazilet sayılır ki itidal ölçüsünde ola. Ne çok zayıf ola ki etkisiz bir duruma gele korku sayılmaya ve ne de çok aşırı ola ki insanın canından, ruhundan canlılık hissini, faaliyet azmini almış ola ve insanı yese ite ki yese itmenin kendisi az edeyim ki en büyük sapkınlık ve kafirlikti ki Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki وَمَنْ يَغْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ اِلَّا الظَّالُونَ Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ancak sapkınlardır. Yine buyuruyor ki لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden, Allah'ın inayetinden ümidinizi kesmeyin. Yese kapılmayın. Çünkü لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ Allah'ın rahmetinden yese kapılanlar ancak kafirler olurlar. O halde demek ki korkuyu itidal halinde tutmamız lazım. Peki korkunun itidal halinin alameti nedir? Korkunun itidal halinin alameti budur ki dediğim iki şey. O korkuyu ki bizi günahtan alıkoyabiliyor. Günah anında öyle ki bir günah sahnesi, öyle bir ki isyan sahnesi, Allah'a itaatsizlik bir anı geldiğinde o aklımıza gelirse, ya bu iş yanlıştır, bunun akıbeti Allah'ın cezasıdır, Allah'ın azabıdır. Bu bilgi, bu düşünce, bu şey hatır insanın zihnine gelip o yanlışa yeltenmekten, ona el uzatmaktan, onu yapmaktan bizi alıkoyuyorsa. Ve keza eğer bizim Allah'ın bize vermiş olduğu bu vücudumuzu, organlarımızı, azamızı, bunları da Allah'ın itaatinde sarf etmeye bizi itebiliyorsa, bu kadar bir canlılık bize veriyorsa ki itaat zamanında da yine Allah'ın bu korkusu bizim kalbimize oturur ve hemen vücudumuz harekete geçir, organlarımız kendilerine verilen vazifeyi yapıyorlarsa bu korku itidal halindedir. Eğer böyle değilse bu demek ki bir kusur vardır. O zaman kendimizi kontrol etmeliyiz. Acaba biz yaşamımızda Allah korkusu bizi bu sahnelerde, yani isyan ve itaat sahnesinde, bu itaat ve isyan sahnesinde bu korku bizim için bir yerde itici güç, bir yerde de engelleyici güç oluyor mu, olmuyor mu? Eğer olmuyorsa demek zayıflık. Ya bakalım ki acaba niye olmuyor? Zayıf mıdır? Zayıflığından dolayı mı? O zaman diyelim ki bunun ölçüsünü yakalamalıyız. Bu korkuyu bilmeliyiz, ruhumuza yerleştirmeliyiz. Ölçsün. Eğer yok, aşırılığından dolayı artık bizden çalışma azmini, ruhumuzdan faaliyet azmini almışsa, bizi yese etmişse, o zaman da düşünmeliyiz ki meğer Hak Teala, niye bu Hak Teala'dan bu kadar vasi rahmeti sahip olan, vesiat rahmetuhu kulle şey, rahmeti her şeyi kuşatmış olan, rahmeti gazabinden öne geçmiş olan Allah'tan ben niye bu kadar korkayım? Bu kadar korkmanın gerekçesi yoktur. O bu kadar korkmaya izin vermemiş. Demiş ki Allah'tan korkunun, o yerdeki günah işlemeyesiniz, o yerdeki itaatten geri durmayasınız. Peki bu itidal halindeki korkuyu kendimizde eğer kontrol ettik, canımızı, ruhumuzu, gördük ki bunda ya zayıflık boyutu var veya aşırılık boyutu var. Bunu itidal haline getirmenin yolları nelerdir? Ben nasıl, hangi yöntemleri kullanmalıyım ki kendimdeki Allah korkusunu o fazilet oranında oluşturabileyim? Zayıfsa güçlendireyim, aşırıysa itidal haline getireyim. Bunun 3 tane yöntem vardır. Birinci yöntem, biz gerek imanımızı ve yakinimizi, iman konusunu gerçekten ciddiye almalıyız. Yani marifetimizi doğrultmalıyız. Bu çok önemli bir meseledir. Yani her şeyin başında da bu marifet gelir. Gerek bizim marifetimiz yakin derecesine getirinceye kadar, yani inanç esaslarımızı, neye inandığımızı, neyi kabul ettiğimizi, bunu yakin derecesine ulaştırmaya çalışmalıyız. Marifetimizi doğru marifete olmasını sağlamalıyız. Bu konuda düşünmeliyiz ki çünkü eğer marifet doğru olursa ve yakin derecesinde olan marifet hemen insana bu korkuyu da akabinde getirir ki ölçülü korkuyu isyan anında ve itaat anında Allah'ın o korkusunu insana hatırlatır ve insanı o aradaki vazifesini ihmal etmemesi ve görevi neyse onu yapmasını sağlar. Yakine dayanan bir iman, sahih bir marifet bunu mutlaka akabinde getirir. Eğer bende bu yok ise, yani bendeki o korku zafiyeti varsa, buna eğer irdelersek bakacağız ki bizim imanımızda bir zafiyet var, süslük var. Henüz biz gerçekten o sağlam temellere, şüphe duyulmayan temellere dayanan, şüphe duyulmayacak bir imanımızı elde etmiş değiliz ki bizde bu korku zayıftır. Veyahut da bizim marifetimiz yanlıştır, Allah'ı yanlış tanımışız. Bize verilen marifet doğru değil ki biz çok aşırıya gitmişiz bu korkuda. 2. ya aşırıya gidiyorsak da demek ki muhalefetimizde yanlışlık var. Eğer az edeyim ki zayıfsa demek ki imanımızda zaaf var. İmandaki zaaf bu sebebi yolu. Onun için biz mutlaka iman konusunu ciddi olarak bu konuları irdelemeliyiz, düşünmeliyiz. Bizi yaratan, bizi bu dünyaya gönderen, bu dünyadaki amaç nedir, bu yaşantının sonu nedir? Bu konuları çok derinlemesine kendi vicdanımızda kendimizi yargılayarak ve sorarak zihnimizdeki iman meselesini doğrultmalıyız ki Hak Teala buyuruyor ki imanı sağlam olan bir kimse de mutlaka o Allah korkusu olar. Hak Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الْمُؤْمُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler onlardılar ki onlara nezdinde Allah anıldığında kalplerinde korku oluşar ve Allah'ın ayetlerinin tilaveti onların imanını artırır ve bu sonuçta عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'a tevekkül, yani imanı sahih olan bir insan mutlak mütevekkil olur. Her şeyinde dayanağı Allah'a olar. Allah onun dayanağı olarak görür kendisini. Bu birinci yöntem. Yani doğru korkunun itidara getirilmesinin birinci faktörü iman meselesidir. Ve yakin meselesidir. Buradaki marifetin yakine dayanmasıdır. Bunu gerçekten eğer bizde bu dediğim gibi Allah korkusunda bir zafiyet varsa net şeyi, sebebi, temeli, rişesi bu olabilir. İkincisi, bu itidal, korkunun itidallaştırmakta ikinci yöntem nedir? İkinci yöntem de budur ki biz düşünmeliyiz. Ne de düşünmeliyiz? Özellikle kıyamet konularını da bir kendi vicdanımızda düşünmeliyiz. Ölümü düşünmeliyiz, ölümden sonrasını düşünmeliyiz. Kabri düşünmeliyiz, berzahı düşünmeliyiz. Bu konudaki bize verilen mesajları düşünmeliyiz. Bunları mutala etmeliyiz. Hayatımızda gerçekten bunları vakit ayırmalıyız. Yani kendimizi arz edeyim ki öldük farz edip ve öldükten sonraki yaşayacağımız sahneleri, amellerin sonucunu, hesap kitabımızı bu konuda bir derinlemesine düşünmeliyiz. Ve bu gibi, yani bu konuları bize hatırlatan, bu konuda bilgi veren, kıyametin durumlarını bize anlatan vaaz ve nasihatleri bolca böyle meclislere hazır olmalıyız. İhmal etmemeliyiz. Eğer bir yerde gördük ki ya bu bir dini bir mesaj var, dini bir nasihat var, dini bir eğitim var. Yani bunları ganimet olarak bilmeliyiz. Ara sıra bu meclislerde mutlaka hazır olmalıyız. Mutlaka vaaz nasihat dinlemeliyiz. Vaaz nasihat dolu bilgiler okumalıyız, düşünmeliyiz. Sonra bu iyi insanların, Allah'ın salih kullarının hayatlarından bir takım örneklere bakmalıyız. Onların ara sıra biyografilerini, yaşantılarını, yaşamış oldukları durumları, onların ehvalıyla ilgili bilgileri mutala etmeliyiz, dinlemeliyiz, bakmalıyız ki bu öğütler bize arz edeyim ki sonucu şu olabilir ki biz eğer bu konularda düşünür isek o zaman yaptığımız her harekette onun sonucunu mutlaka yavaş yavaş kendi benliğimizde düşünmeye başlayacağız. Yani bilinçli yaşama şeyini, melekesini, istidadını, kabiliyetini bize verecek bu düşünce. Şimdi biz mesela diyelim ki gerçekten bu konuları pek fazla ehemmiyet vermediğimiz için, pek fazla kendimizin hayatında yani bunları böyle teyit geçtiğimiz için, öyle ki insanın yaşantısında imtihan sahneleri geldiğinde unutuveriyor. Veyahut da çok hafiften bir ses içinden onu yanlıştan alıkoymaya çalışıyor. Veya mesela yani artık etkisiz kalıyor o